Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.
Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Şu gördüğünüz ikisi birin son bölümü aslında, 6 aylık diyelim. Evet. 6 ay boyunca şu gördüğünüz ikisi birin son bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Neden böyle diyoruz? Ersin artık Battlefield'a gidiyor. Asker olarak gönderiyoruz onu. Gerçek savaş alanını göreceksin.
Ya tam şey işte, bir tane karikatür vardı bununla ilgili, böyle işte diyor, o kadar yıl diyor işte Call of Duty oynadım, Battlefield oynadım, artık diyor benim de zamanım geldi falan böyle. İşte şey, hayal edilen bir adamı kanlar içinde sürüklüyor, ateş ediyor falan öbür taraftan. Gerçekte olan da pısmış bir kum torbasının arkasına zaten yukarıdan mermiler geçiyor.
Geniş piyade tüfeğini bir kere bir ateşlediğin zaman göreceksin
baygınlık
abi ne olduğunu.
Ya Allah korusun, öyle şeyler yaşanmaz inşallah hiçbir zaman. Ki ne kahramanlar biliyorsunuz gitti yani.
Evet.
Şehitlerimizi buradan anıyoruz hepsini. Askerlik arkadaşlar hepinizin göreceği bir yer ama benim bir iddialı sözüm var. Liseden sonra herkese 15 gün kışlığı alsalar, bir ön gösterim, hani ön sürüm demo yapsalar, bütün gençlerimiz doktor öğrencisi olurdu şimdi. Yani kesinlikle.
Atom mühendisi.
Yani okumazsanız aha burası deselerdi.
4 yıl okurlardı en azından yani. Evet.
Kesin yani, en az 4 senelik üniversiteyi bitirirler diyoruz. Çok uzatmayalım, askere gidince hepsini görecek. Giden arkadaşlarımıza zaten çok net bir şekilde
hayırlı tezkereler diliyoruz gidecek olanlara.
Evet.
Sana
evet.
Da hayırlı tezkereler.
Eyvah eyvah.
Şimdi çok güzel bir haberimiz var. Mental güncellemesi Battlefield 4 için yayınlandı. AMD'nin de beta sürücüleri bekleniyor. Onun da eli kullandıdır. 14.1 beta sürücüleriyle beraber yapılan test sonuçları da var artık elimizde. Mental güncellemesi neydi? Mental güncellemesi işlemci üzerindeki yükü tamamen alıp bu işlemcinin ekran kartına yaptığı dar boğazdan bizi kurtarıp arkadaşlar ekran kartımızdan olabilecek en yüksek performansı almamızı sağlayan bir güncelleme olacak. Bir API çeşidi. DirectX aradan elimine ediyor, kaldırıyor. Ve direkt olarak işlemciye çok yük bindirmeden ekran kartı üzerinde her şeyin yapılabilmesini sağlıyor. Şimdi bu ilk başlarda nasıl anlaşıldı? Sanki uç noktada sistemi olan kişiler mental güncellemesiyle beraber çok daha yüksek performans alabileceklermiş gibi geldi. PC'lerdeki en büyük nedenlerden bir tanesi bu ekran kartlarını tam kullanamamamızın nedeni işlemciler. DirectX dediğimiz teknoloji ekran kartında bir iş yaptırmadan önce işlemci üzerinde oldukça fazla iş yaptırmak zorunda kalıyor. Ve işlemciniz eğer güçsüzse ekran kartınızın performansından tam olarak yararlanamıyorsunuz. Mental işlemci üstündeki yükü tamamen kaldırıp ekran kartı üzerinde bu işlerin halledilmesini sağlayıp düşük işlemciyle iyi bir ekran kartının da en yüksek performansını vermesini amaçlayan bir geliştirmeydi. Şimdi yayınlanan test sonuçlarına bakalım. Tam da AMD'nin söylediği gibi bir Core 7 sistem kurulmuş. Core 7 4960X var. Almaya kalktığınızda 2200-2500 liralık bir işlemci bu zaten tek başına. Yanına da R9-290X GPU konulmuş. Mental güncellemesi ardından Full HD'de %9.2 bir kazanç sağlanmış. 1600p'de de yaklaşık olarak %10'luk bir performans sağlanmış. Aşağı inildiğinde yine burada R7-260X GPU'su var. GPU biraz daha düşürmüşler. İşlemci yine olabildiğince üst seviyede. %2.7'lik bir kazanç var Full HD'de. 1600p çözünürlükte ise %1.4'lük bir kazanç var. Yani bakın 260x'de en yüksek işlemciyi kullanıyorsun. Yine işlemciden kaynaklı bir darboğaz var. Sen o %10'luk performansı ekran kartından alamıyormuşsun. Ama asıl olay nerede? Kendi işlemcilerine geçiyorlar. Kendi işlemcileri zaten biliyorsunuz.
Daha uyumludur.
Daha uyumlu değil, daha düşük güçteler. Hı, evet. Yani Intel Core 7 işlemcilere göre. A10 7700K CPU ile beraber R9-290X'i kullanıyorlar. Full HD'de %40 performans artmış.
Bayağı fark var.
Yani artık o işlemci olayı bitiyor. İşlemciye çok para
veriyor. Ya herhalde şey olayı
yüksek
var.
Yüksek ekran kartını al falan kalkmış ortadan.
Hani işlemcilerindeki performans Intel'in biraz gerisinde kaldığı için bunu ekran kartı hani çok güzel bir mental şeyiyle birlikte bu aradaki farkı kapatıyorlar. Üstüne bir de performans artışı sağlıyorlar.
Tabii ama yani. Şimdi bak aradaki bu Core 7 ile A10 7700K arasındaki fiyat farkı öyle bir şey ki Ersin. Neredeyse anakart, ekran kartı bedavaya giriyor diğer işlemci
yani
alasıya.
Kimse işlemciye artık çok para bayılmak zorunda kalmayacak. Oyun oynamak için alıyorsa bilhassa.
Evet ama tabii ki bu teknolojiyi destekleyen oyunlarda mesela aynı işlemciyle 260X kullanıldığında da Full HD'de %8.3'lük bir kazanç var. Mental hepimize hayırlı olsun diyelim. Yani evet. Gerçekten özellikle üst seviye ekran kartı alacak kişiler artık işlemci konusunda bu kadar yüksek yatırım yapmak zorunda değiller. Ha, aynı şey Intel için de geçerli. Core 7 4960X almaz da daha düşük bir Core 7 işlemci, Core 5 işlemciyle yine AMD bir ekran kartı kullandığında grafik Core Next mimarisini destekleyen Mantle güncellemesiyle beraber bu kazanç sağlanabilecek. Burada garip bir durum var. HD 7000 serisinde de bu teknolojinin çalışacağı söyleniyordu. Fakat görünen o ki şu an için...
Gelmedi galiba o, değil mi?
Yani HD 7000 serisi de çalışmıyor şu anda. Yeni grafik Core Next mimarisini destekleyen bir GPU'ya sahip olmanız lazım. Bu kötü bir haber oldu oyun severler için aslında.
Hani ilerleyen dönemlerde peki 7000 serisi için güncelleme gelir mi?
Belki.
Yoksa,
çünkü sitede,
başta açıklamışlardı.
Evet, yani sitede destekleniyor gözüküyor. Belki de bu beta sürecinin olduğu için sürücülere hazır değildir. Belki sürücüler geliştikçe Mantle'ın performansı da artacak. Güzel bir olay ya. Yani süper bir olay oldu bizim evet için. Artık o işlemci darboğazı kaynaklı sıkıntılar gitmiş olacak. %10 bugün performans artış dediğiniz ekran kartında zaten ekran kartının bir üstte bir alt seviyedeki farkı. Yani evet, ekran kartınızı alıyorsunuz hiç para vermeden bir üst seviyede bir ekran kartı gibi kullanmaya başlıyorsunuz.
Yani evet, bekleyip göreceğiz. Güzel bir gelişme olduğunu herhalde benim hepimiz söyleyebiliriz.
PC'ye geçiş yapacak oyuncular için.
Değil mi? Sen heyecandan bekliyorsun. Bu haberleri zaten daha dikkatli dinliyorsun.
Gözün içi parlıyor. Zaten muhtemelen destekleyen oyunların sayısı da gün geçtikçe artacaktır bu standart bir hale geldiğinde. Şimdi oyun tarafına geçtiğimizde arkadaşlar Türkiye için böyle biraz heyecan verici bir haberle devam ediyoruz. Biliyorsunuz Xbox One tüm dünyada çıkışını yaptı ama bazı ülkelerde, ülkemizin de içerisinde yer aldığı bazı bölgelerde maalesef henüz çıkışını yapmadı. NeoGAF'ta hafta içerisinde önemli bir dedikodu yayıldı ve bu dedikoduya göre Xbox One ilerleyen dönemlerde iki ayrı bölgede daha satışa çıkacak. Bu bölgelerden ilki Japonya, Kuzey Kore ve Rusya dediğimiz biraz daha aslında doğu tarafına ait. Diğer bölgeye geçtiğimizde ise Türkiye, Çin ve İsrail gibi işte Doğu Anadolu,
Orta Doğu
bölgeleri yer alıyor. Tabii ki NeoGAF'ta şimdi diğer haberleri de geçeceğim. Bayağı bir dedikodu var. Türkiye olduğu için bu haberi öncelikle sunmak istedim. Hani NeoGAF'ta'nın yayınlanması tabii ki bu konuda biraz acaba olur mu olmaz mı soru işaretlerini kafaya getiriyor ama Microsoft'un içerisinden sızıldığı söylenmiş bu bilginin. Ama Türkiye kanadına geldiğimizde mesela ben geçen hafta işte şeydeydim, GGC'deydim, orada bir Microsoft yetkisiyle görüştük işte. Şu anda oyun tarafının müdürü bile yoktur Microsoft Türkiye'de. Ne zaman gelecek filan gibisinden. O konuda çalışmalarımız var. İşte yeni nesil konusunda, diğer oyunlar konusunda, hatta Project Spark'a oldukça önem verdiklerini söylediler. Çalışmalarımız devam ediyor dendi ama tabii ki henüz net bir açıklama yok. Hani Türkiye'de henüz müdürü bile yokken bu sene sonunda Türkiye çıkış yapar mı? Bana birazcık açıkçası
yani müdür olmasına gerek yok. Şöyle söyleyeyim, hani Xbox 360 çıktıktan sonra hani zaten çok fazla böyle reklamı yapılmış. Tamam, lansmanı falan yapıldı ama hani Türkçe oyun desteği gelmiş, tam anlamıyla şey tanıtılmış değil. Yani şunu demek istiyorum. Xbox One da birazcık böyle sırf Microsoft burada diye buyurun pazara getirdik mantığıyla olacak.
Onu söyleyeceğim.
Olacak.
Şimdi herhalde, eğer şu anda baktığımız zaman çünkü bir konsolun 7-8 ay sonrasından bahsediyoruz. Sonbaharda Türkiye'ye çıkış yapması için onun bir işte altyapı çalışması olması lazım. En azından bir yerelleştirme için bazı çalışmalar olması lazım.
Türkçe menü lazım.
Ama zaten evet. Ama tutup da hani şimdi isim de veriyorum çünkü daha önce Xbox 360'ta da bunu görmüştük. Şimdi Aral gibi bazı distribütör firmalar Xbox One'ı işte direkt olup alıp Türkiye'de bazı marketlere dağıtıp satacaksa zaten şu anda Xbox One'ı Türkiye'de bulmak da mümkün. Hani çok büyük bir farkı olmayacak. Hani Sony gibi bir yerelleştirme bana göre şu an için
Xbox
hayal.
Xbox One'ın
yani
şöyle bir yerelleştirme problemi var. Arayüzünü Türkçe'ye çevirdikleri zaman Kinect'i kullanma olayı nasıl olacak? Türkçe evet dili anlayacak mı? Yoksa yine İngilizce komutlar mı vereceğiz? Çünkü Microsoft'un en çok üstüne vurguladığı şey Kinect arayüzü ve Kinect kullanımı. Yani bunu da yerelleştirmeleri gerekiyor.
360'da yerelleştirme yapmadılar. Ben Kinect'in One versiyonunda yapacaklarını zannetmiyorum. Şimdi Microsoft'u burada zorlayan bir şey var. Sony yıllardır burada ve Sony bir yazılım firması değil. Sony yıllardır burada, teknik servis de burada. Dağıtım ağı da burada. Ürünler geldiği zaman nerede nasıl tamir edilecek, kullanıcıya ne zaman ulaştırılacak bu konularda hiçbir sıkıntısı yok. Zaten
oturmuş
yıllardır
bir sistem
bu işi
var
yapıyor. Televizyondan telefonuna oturmuş bir sistemler. Şimdi Microsoft yıllardır Türkiye'de ama yazılım işi yapıyor. Yazılım işinde geri dönüş falan yoktur. Mühendisi gönderirsiniz, halleder.
Evet.
Ya da belki o desteği bile vermiyorsunuz. Aradığı zaman telefondan halledebiliyorsunuz. Konsol getirdiğiniz zaman bu iş tamamen rengi değişiyor. Yani şu an Microsoft Türkiye'nin Aral ya da benzeri başka bir ithalatçı üzerinden getirmek dışında pek şansı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü teknik servisinden uğraşacaklar, oyun getirmekle uğraşacaklar, bunların gümrükten çekilmesi falan filan derken bu Türkiye ofisinin çok üstünde bir olay. Yani gerçekten farklı bir kategoriye geçecekler ki Türkiye ofisi yıllardır biliyorsunuz en iyi ofis seçiliyor. yazılım konusunda zaten iyi giden bir yeri bence çok bozmayacaklardır.
Yani yabancı ülkelerde olduğu gibi bir Microsoft mağazası açılamaz. Mesela bugün Apple Store bile görüyoruz açıldı. Türkiye'de kendi ürünlerini
satıyor. O çok stratejik ülkeler açılıyor Taha. Yani Türkiye'nin şu an Microsoft'un çok hedefinde olduğunu zannetmiyorum. Donanım firması olmadığı için de genelde Microsoft Apple'a karşı bir konumlama yapıyor. Birazcık onların tamamen CEO'nun kafasına esen, işte şurada da olalım, burada da olalım dedikleri konular. Yani zaten Xbox bölümünün bile satılabileceği konuşuluyor biliyorsunuz. Yani evet. Bu konuşulan dedikodular arasında yer alıyor.
Bu da zaten bir dedikodu ki hani zaten söylemek istediğim de o. Hani şu an zaten konsol almak mümkün. Şimdi çok fazla sevinen arkadaşlar var. Tabii ki Türkiye'ye gelmesi en azından resmi başlığı olacak tepesinde. Bu çok önemli bir şey ama hani işte Türkçe oyunlar gelecek, işte böyle yerelleşecek falan. En azından bu sene içerisinde, bu sene için fazla hayale
kapılmamak
lazım.
Yani.
Evet. Bu dedikodulara devam edecek olursak arkadaşlar, Halo Anniversary çıkmıştı bildiğiniz gibi. Halo 2 için de böyle bir oyun çıkacağı söyleniyor ki Xbox One için özel olacağı söyleniyor. İlk oyunda hatırlarsanız eski versiyonla yeni versiyon arasında böyle bir tuşla geçiş gibi farklı nostaljik şeyler vardı. Bu benim oldukça hoşuma gitmişti. Bunun dışında gene Halo'nun Forward and Down isimli bir kısa serisi vardı. Halo 5 ile birlikte gene
bir promosyon amaçlı
çalışmalar Halo 5 ile birlikte gene böyle bir promosyon dizisinin çekileceği söylenmiş ki. Bunun dışında Fable Legends tabii ki gelecek. Crackdown 3 ve Forza Horizon'ın da Xbox One için hazırlandığı söyleniyor. Zaten Microsoft Gears of War serisini de satın aldı. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde bir Gears of War serisi de Xbox One'da en azından belki bir üçleme falan
güzel bir şey gelecektir ama. Gündür çünkü falan Xbox 360'da en son ulaştıkları grafikler etkileyiciydi. O partiküler
ama şey çok kötüydü gibi. Mesela Xbox 360 için çıkan Judgment çok kötüydü en azından oynanış olarak. Şimdi Cliff Bleszinski de yok ekipte gene.
Ya şimdi
hani grafiksel olarak muhtemelen çok güzel olacaktır ya, ama hikaye ilerleyişi işte birazcık iyi olması lazım.
Hikaye kısmı falan değil de şimdi orada şeyi tükettiler onlar. Oyun hep aynı.
Senaryoyu tükettiler.
Yani bir de oyun hep aynı. Git siper al, çık ateş et, çık ateş et. Yani böyle şey gidiyorsunuz zaten. Siper gidiyorsunuz. Belli bir yere kadar boş ürününüze izin veriyor. Ondan sonra yatıyorsun bir siper, 50 adam öldürüyorsun. Sonra tekrar ilerliyorsun. Oyun çok güzel, siper yatma olayını dünyaya kazandırdı. Oyun dünyasına kazandırdı gerçekten bu
ve
olayı ama.
Hala şey yok. Hani Gears of War serisindeki gibi koşup bir küt diye böyle sırtını dayıyorsun ya. Hiç bir oyunda yok
o sertliği hiç.
Oraya vurduğun zaman hakikaten hissediyorsun ya.
Ama bence Microsoft'un yeni konsollarda yeni bir isim oluşturması lazım. Yani
evet, yeni
PlayStation
IP lazım.
Bunu çok iyi yaptı. Yani Sony tarafı bunu iyi yaptı. Ne yaptı? Last of Us geldi, Uncharted geldi. Yani böyle beklediğimiz böyle değişik seyirler geldi. Onlar da Uncharted'ın üstüne yatabilirlerdi mesela.
Evet.
Last of Us'a ne gerek var? Yap Uncharted'ı.
Zaten satıyor.
Evet. Zaten satıyordu. God of War'ın bile üstüne çok yatmak istemediler biliyorsunuz. Son birkaç deneme yaptılar ama hep bir şeylerin üstünde çalıştılar. Hep yeni şeyler sürmeye çalıştılar.
Ya mesela God of War konusunda da Sony'yi ben eleştireceğim. Orada da nasıl Gears of War'un senaryosu tükendiyse işte God of War'da da Vita şeye çıktı işte. PSP'ye çıktı bir sürü oyunu, yan oyunları tam Yunan mitolojisi çok geniş ama tek bir karakter üzerine odakladığın zaman adam bütün tanrıları kesti falan yani.
Ya en son oyunda
hani şey oluyor yani. Evet.
Ya şeyde God of War'u ben açıkçası yani sömürdüklerine inanıyorum. Çünkü baktığımız zaman PSP'yi kurtarmak için, daha doğrusu kurtarmak demeyelim, PSP iyi satmış, başarılı olmuş bir alet ama orada da popülerite kazanmak için iki tane God of War oyunu yaptılar. İkisi de geriye dönüktü. Yani Kratos'un İlk oynadığımız oyununun öncesini anlatıyordu. Daha sonra tuttular bir tane daha PlayStation 3'e God of War Ascension çıkarttılar. Güzel oyundu ama diğer oyunların yanında gerçekten zayıf kalıyordu. O da bir geriye dönüyordu. 3 defa genç Kratos'u gördük.
Evet.
Yani iyice tükettiler. Zaten hani ileriye dönük baktığınızda adam Olympos'ta şey bırakmadı.
İşte
adam bırakmadı.
Oyunda şimdi bütün tanrıları kesince adam tam Zeus'u bile şey olunca yani mecbur geriye dönüş yaptılar
ama
devam ederek.
Şöyle bir şey var, ben PSP'de oynadım. İki oyunu da satın alıp oynadım yani. Açıkçası iyi ki çıkarttılar.
Evet.
Ya bir de şimdi God of War tamam konusu çok iyi, ara sahneleri çok önemli ama o oyunun oynanışı o kadar böyle kendine öz, o kadar has böyle özellikleri var ki şey istiyorsun ya, gideyim sürekli adamı öldüreyim istiyorsun belli bir yerden sonra.
Tabii
yani
hack and slash konusunda
Final Fight günlerine geri döndürdü aslında. Modern Final Fight yani ilerli
ya
adamdı.
Şey olsa daha güzel olur herhalde. Hani God of War tarzı ama Kratos değil de başka bir karakter, başka bir mitoloji.
Olabilir evet.
O tarz bir hikayeyi sıfırdan başlasalar olabilir. Ki Santa Monica Studios'un da genişlediği söyleniyor. Bu arada Xbox One'la ilgili son olarak şeyi de söyleyelim. Bir haber vardı PlayStation 3'ü getirdi.
Şey var. Ben ondan önce Black Task'a biraz değinmek istiyorum. Black Task şimdi şeyin yeni yapımcısı Gears of War'un. Black Task da normalde 2008-2009 yılında kurulmuş. Daha sonra Microsoft tarafından satın alınmış. Şu ana kadar herhangi bir oyun üretmemiş bir firma. Yani Gears of War'da nasıl bir iş yapacakları şey muamma. Sürüncemede muamma, ne yapacaklar bilmiyoruz. Mesela Gears of War Judgment'ın yapımcısı People Can Fly'dı. Evet. Yani Epic Games yapmıyordu oyunu. O yüzden farklı bir yapım ortaya çıkmıştı. Kimisi beğendi, kimisi beğenmedi. Farklı şeyler denemeye çalıştılar ama pek başarılı olamadılar herhalde. Şimdi BioShock Infinite'de ve daha önceki Gears of War projelerinde yer almış Rod Ferguson'u da ekibe dahil ettiler. Bekliyoruz yani büyük heyecanla ama ben Mesut'un dediğine katılıyorum. Yeni IP üretmek çok önemli. Sony burada çok önemli, nasıl desem, biraz kendini ön plana atıyor. Riske giriyor.
Ya şeyde bile, Vita'da bile
mesela Beyond Two Souls yani.
T-Ray çıktı mesela.
Evet, T-Ray çıktı.
Mükemmel bir oyun yani.
Şunu görüyoruz, Sony zararına bile olsa yeni IP çıkartmak, yenilikçi bir şeyler sunmak adına parasını yatırıyor. Yani Heavy Rain 2 de çıkabilirdi mesela.
Evet, doğru.
Yani Beyond Two Souls değil de tamamen farklı bir şey de çıkabilirdi. Ben bu konuda oyun dünyasında Sony'yi kesinlikle takdir ediyorum. Yani ne Microsoft ne de Nintendo.
Nintendo'da evet.
Nintendo'da mesela.
Mario ya.
Yani Nintendo'nun evet en büyük sıkıntılarından bir tanesi elindeki markaları farklı şekillerde kullanmak ama insanlar onu öyle algılamıyor. Yeni ürünler sunmak zorunda ve Nintendo şu anda Shigeru Miyamoto'ya bağlanmış durumda. Yani yeni ürün Miyamoto'dan gelirse eyvallah, gelmezse kabul etmiyorlar. Bunu aşmaları lazım aslında. Tabii o çok ayrı bir konu. Onu çok uzun süre tartışmak lazım. Evet. Esas konu dün Microsoft'un oyunculara gönderdiği bir maille ortaya çıktı. Çok konuşulur bence bu. Çünkü Microsoft PlayStation 4 arasında biliyorsunuz $100 bir fark var Xbox One'ın. Bu aradaki farkı kapatmış. Nasıl kapatmış biliyor musunuz? Arkadaşlar PlayStation 3'ünüzü Microsoft mağazalarına götürüyorsunuz. $100 indirimden yararlanıp Xbox One'ı $400'dan satın alabiliyorsunuz. Yani bu mobilyalarda gördüğümüz mobilya
firmalarında gördüğümüz şeylere benziyor. PlayStation 4'ü ver al kampanyası olsa bile orada tavsiyem vermeyin, yapmayın çünkü. Konsolların yeni oyunları var, oynamak isteyeceğiniz oyunları var, vakitle geçirebilirsiniz ama eski konsola uzun bir süre ihtiyacınız olacak, onu söyleyeyim.
Ya mesela var bir tane soru gelmişti bana, işte PlayStation 3 alayım mı bu saatten sonra? Dedim daha önce hiç aldın mı? Yok, hiç oynamadım.
Al oyunu.
Al tabii, kaçar mı yani, o kadar güzel oyun var yani. Aynısı Xbox 360 için de geçerli. Hani Xbox 360 hiç almamışsanız alın oynayın, gerçekten bu yaratıcı güzel oyunlar var.
Bu reklam
yani
kampanyasının içine daha sonra Xbox 360'ın da dahil edileceği söyleniyor. Bunu da ekleyelim ama şu anda görünen PlayStation 3 götürüyorsunuz. $100 indirimle Xbox One alıyorsunuz.
Evet, enteresan bir kampanya gerçekten. $100 için ben satmazdım, onu da söyleyeyim. Siz satar mıydınız tabii? Yazarsanız seviniriz bunlara. Ben bu tip kampanyaları nasıl yaklaşıyor kullanacağımı merak ediyorum. Türkiye'de olsa mesela kaç lira indirim isterler? Herhalde adam götürdüm 600 liradan aşağı indirsinler istemez yani. Evet. PlayStation 3 veri ikinci elde satar çünkü onu. Şimdi sıradaki haber enteresan bir haber. Tayvan'da konuşulmaya başlanmış. O genel olarak o bölgelerden, üreticilerden gelen bilgilere göre Samsung gelecek sene bu klasik artık alıştığımız Windows yüklü dizüstü bilgisayar üretmeyecekmiş. Şimdi bu iki tarafı yoruluyor. Bir, Chromebook'lar çok satmaya başladı. Biliyorsunuz ya, Chromebook'lar da kendi işlemcilerini kullanabiliyor Intel'in haricinde. Onları yöneleceği konuşuluyor. Bir diğer görüşte aslında Erdi bu konuda gerçekten iyi bir şeye sahip, tahmine sahip. Diyor ki aslında diyor bu haber diyor çok iyi incelendiğinde diyor geleneksel dizüstü bilgisi üretmeyeceği söyleniyor diyor. Büyük ihtimalle diyor bu tablete dönüşebilir. İşte çevrilebilir, dönüştürülebilir diyor. Dizüstü bilgisayarlarla üretime devam edecek diyor. Ama verilere baktığımızda geçen sene 12 milyon adet dizüstü bilgisayar satan Samsung'un bu sene 7 milyona çektiğini görüyoruz öngörülerini. Dizüstü bilgisayar satışta da hızla kan kaybediyor. Windows 8'in bunu ileri götüreceği konuşuluyordu. Hatta Windows 8'li dönüştürülebilir tabletlerle dizüstü bilgisayarlarla beraber piyasanın yeni bir renge bürüneceği söyleniyordu. O satışlardan da kimse memnun değil. Çünkü Windows 8 her ne kadar biz bundan söylediğimizde aşağıda birkaç tane böyle siz Windows'a taktınız falan diyen adam olsa da görülebileceği gibi üreticiler kısmında
memnun değil.
Memnun değiller çünkü pazarda kabul görmedi işletim sistemi ve o istenen yeniliği sunamadı. Şimdi şöyle bir şey düşünün. İki tane bilgisayar olsa dönüştürülebilir ve aynı fiyatta satılsa, içerisinde iOS ve macOS yüklü bir dizüstü bilgisayar mı isterseniz, tablet kısmı iOS olacak, yoksa Windows 8'e dönüştürülebilir bir işletim sistemi mi isterseniz. Yani Windows 8'e geçtiğiniz zaman tablette zaten tablet deneyim sunmaktan uzak kalıyor. Ne oynayabiliyorsunuz ki üstünde? Daha fazla oyun bile çıkmadı.
Evet.
Yani tamamen farklı bir dünyaya geçiş yapmış oluyorsun aslında. Yani.
Tabii herkes iOS'u tercih ederdi. Hatta şu an son dönemde mesela bizim gün çok kullanıyor bunu. Dergiye yazı yazarken vesaire. iPad'ine klavye almış. Yazıları oradan yazıyor. İnterneti oradan araştırıyor. Resim filan işleyeceği zaman oradaki resim programlarını kullanıyor. Aslında zaten tabletler klavyeyle birleştirildiğinde bütün işi görebilir hale gelmişler. Dönüştürülebilir bir bilgisayara acaba ihtiyacı var mı insanların? Çünkü çok büyük ağırlık taşıyorsun. klavyesini söküyorsun. E bu klavyeyi yanına almayacak mısın yani yurt dışına giderken? Bunu hala taşımak zorundasın. Daha hafif, daha kompakt çözümlere ihtiyaç var orada. Ya. Orada da önlerine tıkayan şu. Şimdi Windows dediğimiz işletim sistemi kallavi bir işletim sistemi. Üstünde her şey çalışabiliyor. Çok gelişmiş bir işletim sistemi. Altyapı öyle. Bunu gidip ARM işlemcide çalıştıramıyorsun. Yani çok basit işlemcilerde kullandığın zaman kullanıcı deneyimi geri çekilmiş oluyor. Sen o bütün potansiyelden yararlanabilmen için o Windows 8'in vaat ettiği doğru dürüst bir işlemci koyacaksın, Intel x86. İşte onu koyduğun anda da bu sefer o istediğin inceliğe falan ulaşamıyorsun tablet kısmında. Bu tip sıkıntıları var. Kullanıcılar ne düşünürler, ne yaparlar bilmiyorum ama gelecekte bir 4 seneye 5 seneye kadar bu bildiğimiz geleneksel Windows arayüzü, Windows işletim sistemli Intel masaüstü bilgisayarlar, x86 tabanlı masaüstü bilgisayarlar ya da dizüstü bilgisayarlar tamamen ortadan kalkmış. Yerlerine cep telefonlarında kullanılan işlemcileri taşıyan, daha kompakt, internete hızlı girebildiğimiz, hafif, pili 12-14 saat arasında minimum giden, çünkü içindeki işlemci zaten cep telefonu işlemcisi, pile devasa bir yer kalıyor. Bu pille beraber de zaten 2-3 gün boyunca kullanabildiğimiz dizüstü bilgisayarlar
zaten
gelecek.
Zaten şöyle bir şey var. Hani Lenovo'nun diyoruz 12 milyondan 7 milyona inmiş falan. Muhtemelen bu inişteki en büyük neden tabletlerin piyasaya böyle çok fazla hakim olması olduğunu düşünüyorum. Hani burada Erdin'in söylediği gibi muhtemelen Lenovo'da böyle
klasik... Lenovo değil, Samsung.
Samsung'da muhtemelen klasik dizüstülerden ziyade bu tarz farklı farklı şeylere yönelecek. Çünkü pazar paylarına baktığımızda tabletler gerçekten de piyasayı parsellemiş durumdalar diye düşünüyorum yani.
Ya bir de şey var mesela, sen Mesut şey dedin, yani Windows bu kadar gelişmiş bir işletim sistemi işte tablete döndüğü zaman çok ilkel kalıyor dedik. Yani oyun cephesine baktığımız zaman da mesela Steam oyuncuları ve oyun yapımcılarını Windows'tan kurtarmaya çalışıyor. Onlar da kendi arayüzüyle, kendi işletim sistemiyle farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya sence neden Windows'tan böyle kurtulma çabaları var?
Şimdi şöyle bir şey var Taha. İnsanlar Apple'la beraber kapalı bir ekosistemin, kendi yazılımını kendi geliştirdiğin, donanımını kendi yaptığın bir ekosistemin ne kadar tehditkar olabileceğini gördüler. Yani kapalı bir sistemde kimseye pazar payı bırakmıyorsun, kimseyi içeri dahil etmiyorsun, parayı sadece tek bir firma kazanıyor, bu da Apple oluyor.
Onlar da zaten çizgiyi geçtiği için geri dönüş yok yani.
Evet, onlar şimdi çizgiyi geçti zaten dönmezler de, hiçbir zaman platformu açmazlar. Şimdi Microsoft'un son yaptığı atılımlara baktığında bütün bu firmalar, cep telefonu olsun, gitti Nokia'yı satın aldı mesela. Bence yanlış bir karardı. Diğer cep telefonu üreticilerini korkuttu, platformdan kaçırdı çünkü. Şimdi telefon üretimi kısmına geçiyor, telefon üreticileri bir çekiliyorlar hemen platformdan. Neden? Çünkü adamın zaten devasa bir telefon firması var.
Kendi geliyor, gölgesi düşüyor falan,
yani
herkes
Apple
kaçıyor.
Olacak. Sonra bakıyorlar, şimdi tablet çıkartıyor, Surface diyor, bilmem ne diyor, ProBook'lar falan diyor. E firma yavaş yavaş şeyi denemeye başladı. Apple gibi kendi dizüstü bilgisini üretmeye başladı. Yani tutturabilse demek ki, yani öbür gün diğer üreticilere ne yapacağı belli olmayacak. Bir de şimdi üreticilere bakıyorsun, adam bu dizüstü bilgisayar üretiyor, 300 dolara içine işletim sistemi yüklüyor, 450 dolar maliyet oluyor.
Evet.
Yani
evet,
işletim sistemi fiyatı devasa bir fiyat. Açık kaynak kodlu yazılımlara geçtiklerinde ise, Android olsun, Linux olsun, işletim sistemi bedava. Sistemi sadece üretiyor,
satış rakamlarını
kullanıcıya veriyor, ne kullanırsa kullansın, istediğine bağlı bir şey. Satış rakamları artıyor doğal olarak çünkü çok düşük fiyattan pazar sunabiliyor.
Kârı da artıyor bir kere.
Kârı da artıyor tabii.
İnanılmaz seviyeden de bence muhtemelen.
Şimdi burada bir kaçış var. Bir de şöyle bir şey düşünmek lazım. Şimdi mesela Android işletim sistemli bir tablet üretiyorsun. Bir de Windows 8 işletim sistemli bir tablet üretiyorsun. RT olsun, bir şey olsun. Şimdi Android işletim sistemli tablet, diyelim ki 50 dolarlık işlemcide ya da bir donanımda kabul edilebilir bir performans sunuyor. Bir tarafta hem lisans parası ödüyorsun ki lisans parasını kaldırdı sonradan Windows. Hem de 75-100 dolarlık bir donanım kullanman gerekiyor ki o kullanıcının istediği deneyim yakalanabilsin. Şimdi sen pazarda nasıl rekabet edeceksin?
Evet.
Daha geride kalmış bir işletim sistemi, daha yüksek donanımla sunuluyor. Üstüne rekabetçi zaten piyasada, pazarı doldurmuş başka işletim sistemleri, başka tabletler var. Üreticiler buradan yavaş yavaş uzaklaşıyorlar, tırım tırım kaçıyorlar. Oyun makinalarında da sıkıntı bu. Şimdi Steam neden kaçıyordu Windows platformundan? Dediler ki Windows 8 ile beraber market getirdiler. Yani öbür gün oyunları marketten dağıtmaya başlarsa Steam'e gerek kalmayacak dedi.
Evet.
Bize dedi SteamOS yapalım, herkes açık kalmaya devam edelim dedi. Yani aslında adamın dediği o şey doğru. Yani öbür gün Microsoft Xbox One'ın bu ilk çıkışta denediği şeyi denemeyeceğini nereden biliyorsun? Bağımsız yapımcılara gidin marketleri almayacaksınız dese. Ya da geliştiricileri...
Tekel olduktan sonra.
Işte sonuçta zaten şeyi Windows Game Live'ı bir kakalamaya çalıştılar, fazla tutmadı. hani Steam'den dolayı falan geri çektiler.
Evet.
Hani bir deneseler dediğiniz gibi hani bir kabul edilse yani oyuncular tarafından benimsense bağımsız yapımcıların anasını ağlatırlar yani.
Anasını ağlatırlar. Bu kullanıcıya negatif yansıyor. Apple ürünlerinin her şeyi pahalı. Kablosunu alıyorsun $25. Bildiğin USB kabloyu iki çip takmış adam $25-30 satıyor. Niye? Evet. Kapalı ekosistemin tehlikesi budur yani.
Her mecbur şey... almak zorundasın yani.
Tabii yüksek fiyattan alırsın. Tehlikeli bir şeydir o. Bu yüzden rekabet iyidir. Gelişsin her şey. Bazı arkadaşlar var rekabete kızıyorlar. Yani Windows 8'in karşısına bir şey geldiğini tu kaka diyorlar yani. Sanki Microsoft şeymiş, hissedarlarıymış gibi savunabiliyorlar. Diğer firmalar
gitti için mi birincilik? Lan gibisinden ya, böyle.
Komik şeyler var ya. Kâr yaptığı zaman
tabii sonra. Tabii ki hani eleştiriyoruz ama Microsoft da iyi olsun ama açık olsun. Diğer firmalar da kazansın. Tabii. Rekabetle
birlikte. Ucuz olsun bizi basın boşa
yani, versin. Yani aynen halk olduğun zaman.
Bu konudan bir diğer şeye geçelim. Çok önemli bir gelişme yaşandı. Lenovo hem IBM'in alt segment sunucu kısmını satın aldı. Hem de gitti ondan sonra Motorola'yı satın aldı arkadaşlar. Al
bak Lenovo demek ki benim aklıma buradan geldi.
Oradan geldi. Şimdi Lenovo'nun yaptığı IBM sunucu yatırımı şöyleydi. IBM uzun zamandır sunucu pazarında zarar ediyordu zaten. Bu bilinen bir gerçekti. Alt seviye sunucular alarak Lenovo bu sefer ThinkPad'lerden sonra profesyonel dizüstü pazarından sonra artık sunucu pazarında da boy gösteren bir firma olacak. Ben eminim ki orada da kâra geçireceklerdir olayı. Çünkü ThinkPad'den zarar ediyordu IBM. Lenovo'ya geçtikten sonra Lenovo
uçuşa yani.
Geçirdi o sistemi. Ben sunucu pazarında Lenovo'nun hakim olacağını düşünüyorum. En azından alt seviye sunucu pazarında. $2.3 milyar mal olmuş ve SystemX, Blade Center, Flex System, Netix Scale ve iData Plex serilerini kendilerine geçirmişler artık. Lenovo tarafından satın alacaklar. Motorola satın alması ise çok enteresan. $2.9 milyar satın alımı yapılıyor. 2000 tane patentle beraber Motorola Mobility Lenovo'ya geçmiş oluyor. Şimdi Google neden Motorola'yı satın aldı? Elinde çok fazla patent vardı ve bu patentlerle beraber $12 milyar yakın bir fiyat ödeyip Motorola'yı satın almıştı mobil birimi. Şimdi ise elinden çıkartıyor. Bunun altında yatan neden aslında şu arkadaşlar.
Ve ucuza çıkartmış yani.
Evet.
Fark bayağı büyük.
Şimdi Google'ın Nexus bu sisteminden de, ekosisteminden de vazgeçeceği konuşuluyor gelecek sene. Çünkü Google Microsoft'un yaptığı hata yapmak istemiyor. Bir sistemi kapatırsanız, siz kendi donanımınızla boy göstermeye başlarsanız üreticileri yavaş yavaş korkutup başka oradan platformlar üstüne deneme yapmaya kaçar, teşvik edebiliyorsunuz. Samsung Tizen'i geliştiriyordu. Şimdi Samsung'un Tizen'den vazgeçtiği, Google'la yaptığı özel anlaşma gereği artık Android üstünde, işletim sistemi üstünde çok özel geliştirmelere yardımcı olacağı. Ama bunun için de Google'dan Motorola'yı elden çıkartmasını istediği konuşuluyordu. Bunlar dedikodular yayıldı.
Tam şu yılan hikayesi arka planda neler
dönüyor. Evet, ondan sonra Motorola'yı elden çıkarttı Google. Çünkü gerçekten Samsung'dan baktığınızda karşınızda işletim sistemini aldığınız bir firma var. Siz bütün ekosisteminizi, bütün yatırımınızı bu işletim sistemi üstüne yapıyorsunuz. Ama evet, bu firma bir de kendi telefonlarını üretmeye çalışıyor. Bu telefonlar da çok uygun fiyattan piyasaya sürüyor. Zararına da olsa. Yani onun için çünkü ekosistemin yayılması önemli.
Tabii
siz
ki
de. Niye geliştirirsiniz ki? O da ne yapıyordu? Intel'le beraber Tizen'i geliştiriyordu. Ama Tizen bir türlü çıkamadı ortaya. Şimdi ise tamamen çıkmayacağı konuşuluyor. Yani tamamen vazgeçileceği konuşuluyor.
Tam şeyin altında kaldı yani proje olarak.
Ama Lenovo Çin'de yükselen bir yıldız. Telefon pazarında çok büyük bir kısmına hakimdi. Birinciydi Çin'de. Şimdi ne olacak? Motorola'dan sonra nasıl telefonlar göreceğiz? Uluslararası arenada yayılma girişimleri var. Türkiye'de de Lenovo telefonlar göreceğiz. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Lenovo'nun bir iddiası var. Apple'ı Samsung'u geçeceğiz diyorlar.
Çok yani, büyük bir iddia.
Evet, CEO'su şeyde, diyor ki Apple Samsung arkamızda kalacak bakalım ne olacak.
İddia bayağı büyük ama hani yatırıma da baktığımızda yatırımın da oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz.
Dizüstü pazarında birinciler.
Evet, $5.5 milyar bir yatırımdan bahsediyoruz. Heyecan verici yani en azından güzel telefonlar görürsek herhalde pazarı bayağı bir hareketlendirirler.
Başarılı bir inşallah. Yani diyorum ya 5 sene sonra bildiğimiz markalar yerlerini Çinli dostlarına bırakmış. Bildiğimiz işletim sistemleri yerini çok daha kolay kullanılabilen, daha basit arayüzlere bırakmış olabilir.
Ya Çinlilerin şimdi oyun konsolu falan geliştireceği de söyleniyor bu adamlar. İyice coştu. Çinliler geliyor diye bir film vardı o
yerden. Sana bir şey söyleyeyim mi Tala? Sadece free to play için bir şey geliştirseler ve belli bir şeye kadar bedava dağıtsalar o konsolu. Yani maliyetine satsalar free to play ya ne de olsa. Onlar ülkeyi kurtarırlar ya. Yani. Tüm dünyayı ele geçirirler.
Zaten biliyorsunuz 14 yıllık oyun konsolu yasağına son verdiler. Demek ki bu biraz da kendi içinde de oyun konsollarının tarafına yatırım yapmak amaçlıymış.
Evet, enteresan bir olay. Ama diyorum ya düşünsene şimdi siz oyun daha çok pazarın içindesiniz ya biliyorsunuz. Sadece free to play için bir konsol geliştirilse ve platform içinde iki tane hazır free to play oyun kurulu olarak gelse ve maliyetine satılsa bu konsol.
Alınır yani, yani niye alınmaz? Zaten... Eğer o türü seviyorsan ve oyunlarda cazipse, oynanışı kolaysa alınır.
Ya klavye far takabildiğiniz bir şey düşünün, konsol
ya
yani.
Zaten her free to play oyunda aslında yani birazcık kötüye çıktığı için isimleri, çoğu da pay to win mantığına sahip olduğu için kötü olarak anılıyorlar ama bazısı da gerçekten çok kaliteli, para vermeye gerçekten para
gerek olmadan
oyun oynayabileceğiniz yapımlar. Yani tutabilir öyle bir proje. Biz yapalım yani.
Değişik olur.
Aklıma geldi. Ya öyle bir yatırım yapalım.
Çin'den bir Android şey getirelim. Konsol sadece free to play oyunlarla beraber pazarlayalım.
Evet, şimdi geçelim bu güzel free to play'li haberlerden sonra. Arkadaşlar biliyorsunuz bir de kutulu oyunlarımız var. Veya dijital olarak satılan konsollarda retail boy dediğimiz. Gösteren retail dediğimiz AAA oyunlar var. Ülkemizde zaten satış rakamları, daha doğrusu satış fiyatlarıyla eleştiri odağına maruz kalıyorlar. Son gelen haber de bir hayli güzel oldu. Nasıl güzel oldu?
Şey ya.
$250 tam ama şey 250 liraya.
Yani dolar dur, tava korkutma bizi.
Ya $250, $250 yakında $250 gidecek herhalde, öyle gözüküyor. Arkadaşlar son yapılan zamlarla birlikte 220 lira olarak belirlenen PlayStation 4 oyun fiyatları artık 250 lira. Ya. Biraz da indirimli 230 liraya falan alabiliyorsunuz.
130 liraya sattım ben ya. Vallahi bileydim, saklayaydım oyunu.
Yani zaten...
Müslüm meşhur FIFA'sı ya.
Bundan önceki haftalarda dövizin artışıyla birlikte PlayStation 4'ün satış rakamları da artmıştı. 1400 fiyat liradan 1550 liraya çıkmıştı. Yani aynı şekilde oyunlar da bu dalgadan etkilenmiş durumdalar.
Artık hani şey, pasta yaptılar, üzerine de mum diktiler yani.
4 oyun alana bir konsol işte. Bedava diyor diyor yani, tamam, ona gidiyor yani.
Ona gidiyor evet. Yakında arkadaşlar 2-3 tane oyun aldığınızda yanınızda bedava konsol bekliyorlar. O şekilde ya, idare edeceksiniz.
Fiyatlara baktığımızda gerçekten hani Türkiye'de hani tamam vergiler var, her şey var ama fiyatlar çok pahalı. Ama benim hani tamam vergilere göre diyorlar ki işte 200 lira, eskiden 160 liraydı mesela PlayStation 3 oyunları. Şimdi vergiler arttı. Yurt dışına baktığımız zaman PlayStation 3 oyunlarıyla PlayStation 4 oyunlarının satışları hep standart $60'dan satılır. Hani burada yeni nesile geçişte niye bu kadar büyük bir uçurum var? Birincisi hani benim merak ettiğim yönlerden biri bu. Diğeri de mesela bakıyoruz oyunlara, Assassin's Creed 230 lira, işte NBA Live 210 lira. Yani yurt dışına baktığımızda iki oyunda fiyatı aynı. Hani popülariteyle birlikte
Türkiye'de ne satar ne satmaz, evet, ona göre fiyatı inip şimdi, çıkıyor herhalde.
Ben bir şey
benim
söyleyeceğim.
Aslında merak ettiğim ve sormak istediğim iki nokta bu var. İşte birisi neden bu kadar pahalı? Gerçekten PlayStation 3'e oranla çok pahalı. İkincisi de hani popülariteyle birlikte herhalde bir 10-20'de buradan alsak mantığı mı var yani? Şimdi orayı da dinlemek lazım ama akıllara soru işaretleri geliyor tabii. Ya
şimdi birincisi, Sony çıkıp PlayStation 4 lansmanında yeni nesil oyunların fiyatlarında artış olmayacağını söyledi. Bunun üzerine Türkiye'ye bakıyorsunuz. Daha yeni nesile geçmeden sırf adından dolayı mesela Grand Theft Auto 5, yani Grand Theft Auto 5 gelmeden önce bütün oyunların azami 180 lirayı görmüştük biz. Bir baktık hani eski nesil diyelim. Eski nesil 220 lira Grand Theft Auto 5. Yeni nesil değil. Nasıl 220 lira bu? Neye dayanarak bunu 220 liradan satıyorsun? Çünkü şey, yani popüler. İki tane konsolda çıkıyor. Popüler ya. Bir oyun. Daya gitsin. Yani Türkiye'de oyun oynamak lüks. Ya yıllardır şey lükstü. Bu iyice artık şeye uzanmış durumda. Lüksün de lüksü olmuş
konsol
durumda.
Konsol daha ilk çıktı. Ben arkadaşlara şeyi tavsiye etmiştim. Amerikan hesabı kuruyorsun konsola. Amerika'dan oyun alabiliyorsun $60. Ben hesabı. Ne yaptım o zaman? Yani ben de gerçekten orada birazcık şey, iyi ki de o yatırımı yapmışım. Dolar 1.9'du ben onu aldığımda. Ben yaklaşık olarak işte bir $400'lık falan gift kart almıştım kendime. Hani bulunsun kenarda şey yaparım diye.
Kullanırım
diye. Şimdi o gift kartlar hesabıma yüklü. Şey yapabiliyorum yani. Dolar da arttı. Benim umurumda değil açıkçası. Zaten... Ben zaten çıkacak oyunlara göre bir masraf planı
yastık altına işte, altın koyarlar ya bu hesabı.
Şu an şeyi söyleyeceğim. Hani Killzone Shadow Fall Amerika hesabına 95 liraya geliyor. İşte hani kaç dolar şimdi tam hatırlamıyorum. Türkiye'den almaya kalksan 200 liradan aşağıya.
Ya gerek yok. Yani yöntem var. Bu şimdi arkadaşlar hemen altına kopya kullanalım falan yazacaklar. Ben onun için söylüyorum bunu. Arkadaşlar aklını kullanan adam her zaman uygun fiyata alıyor. Ben Türkiye'den alanlar akılsız demiyorum. Sakın beni yanlış anlamayın ama yani gidip 240 lira vermek istemiyorsanız daha az vermenin yolu var. 120 liraya da şu an oyun alabilirsiniz.
4 oyun bildiğin konsol fiyatına konsol geliyor yani. 4-5 evet. Oyun. Yani ki yani koca bir nesilde 7-8 sene boyunca ne oyunlar çıkacak kim?
Almazlarsa Türkiye'deki fiyatlar da düşecek yani. Bu kadar evet. Basit. Satılmayan bir şey.
Evet, ben bu arada şeyi de söyleyelim yani. Tabii ki Sony Türkiye'ye çok güzel yatırımlar yapıyor. Türkçe seslendirmeli oyunlar çıkıyor ama ya ne kadar bu yatırımlar olmuş olsa da bizim almamıza yönelik olsa da 250 lira bilmiyorum yani bana çok büyük bir para geldi. Ya
çok büyük para.
Türkiye pazarıyla ilgili aslında hani bir diğer haber daha var eleştirebileceğimiz. Şimdi Outlast isimli bir oyun var arkadaşlar. Korku oyunu. Şubat ayında PS Plus sahiplerine
ücretsiz olarak
dağıtılacak. Fakat Sony Türkiye son yaptığı açıklamada, aslında resmi bir açıklama da yapmadı. Ama hani markete de girdiğinizde bulamayacaksınız. Çünkü Outlast Türkiye'de yasaklandı. Hani Sony Türkiye böyle bir adım atmış ve oyunun çok korkunç olduğundan dolayı yasaklanmasını sağlamış.
İnan hiç de korkunç değil yani. İncelemesini ben yaptım. Yani bir süre sonra sıkıyordu yani.
Çok fazla eleştirilecek şey var aslında hani bu kararda bile. Çünkü baktığınız zaman ilk korku oyunu zaten. Belli bir yaşın altındaki oyuncuların zaten oynamaması lazım. Ama şimdi bedava olduğu için acaba herkes yüklenir mantığı mı güdüldü? Ama o mantıkla da baktığın zaman o mantık da yanlış bir mantık. Sonuçta
sanmıyorum hani, ya. Çünkü şimdi PlayStation 3'e indirilen oyunlara bakıyorum. Uncharted'dan bilmem nesinin hepsi var orada bedava. Onları kapatırlar.
Ya hani öyle bir mantık olsa bile ben aldım. PS Plus sahibiyim. PlayStation 4'üm var. Ben niye mahrum kalıyorum yani bu oyundan?
Haklısın ama Sony'nin bu Japonya'dan gelen bir kararı, bu tip uygulamalar bölgesel. Mesela ilk Sony televizyonlar çıktı ülkemizde.
Yok, bu karar direkt Sony Türkiye hiç bedava olarak yayınlanacakmış. Sony Türkiye kendisi gitmiş. Hani bu bir de şeyden kaynaklanıyor. Son bir kafelerde bir yasaklanmalar falan oldu ya. Orada
işte,
bir orada saçmalıklar oldu.
Orada şeyi söylemek istiyorum size.
O yüzden kendileri gitmişler.
Acaba zan altında yani.
Japonya'dan gelen bir şey değil.
Zan altı falan değil arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Sony çok geleneksel bir yapıya sahip. Mesela ilk akıllı televizyonlar geldiği için de YouTube uygulaması vardı. O dönem Türkiye'de YouTube kapalıydı. Dedik ki biz DNS ayarı falan var mı? Yani DNS ayarı yapınca herkes ulaşıyordu. Hatta o zaman Sayın Başbakanımız da ne demişti?
DNS'e giriyorum.
İşini bilen giriyor demişti. Kendisi de giriyormuş yani YouTube'a. Yani ülkede yasaklı YouTube. Hatta o zaman çok haber olmuştu. Bu hala da o söz ara sıra hatırlatılır yani. Dedik ki Başbakan bile giriyor. Yani DNS'i niye koymuyorsunuz? Hadi biz Sony olarak dedi ülkedeki kanun ve kurallara dedi.
Ne olursa olsun.
Her zaman çok saygı gösteririz dedi. Yasalar dedi. Eğer yasalar bir şeyleri sınırladıysa ya da o ülkenin insanlarına zararlı olacaksa dedi. Biz bu tip kararları alırız dedi. Bizim televizyonlarımızda dedi. Ne yaparsanız yapın YouTube'u açamayacaksınız dedi. Çünkü dedi bu ülkede yasal olarak dedi YouTube'a erişmek yasak. Biz dedi Sony olarak bütün ülkelerdeki yasalara harfiyen uyarız. Oradaki insanları düşünürüz dedi. Şimdi böyle dedikten sonra ben de ağzımı açamadım tabii. Yani adam diyor ki ben yasayı uyuyorum. Ben de ona diyorum ki niye yasaya hani arkadan
dolanmaz.
Sony kesinlikle böyle bir şey koymaz. Şimdi internet kafeleriyle ilgili çok şikayet var. İşte bu korku oyunları küçük yaş sınırlandırması falan filan. Sony Türkiye'nin böyle bir şey yapmasını burada olumlu karşılayabilirim. Ama aynı mantıkla o zaman Grand Theft Auto'yu da PlayStation 3 için yasakla satma. Hani madem yani korkmasınlar diyorsun. Diğer tarafta kellek yok diye
götürüyor. Ben de onu söyleyeceğim. Şey daha önce PlayStation Plus'ta sunulmuş olan diğer oyunlarda yani. Korku değil de adam kesmece yok muydu?
Buna saygım sonuç ama o tarafta da böyle bir şey. Yani
dengesizlik var ya.
Evet,
zaten PlayStation 4'te doğru düzgün oyun yok. Hani insanlar farklı oyunlar arıyorlar sürekli. PlayStation Plus'ta sunulan oyunlarda bu konuda çok önemli bir atılım olmuş oluyor.
Sen yani bunun önüne kestin.
Son olarak aslında söylemek istediğim nokta da bu konuda hani senin söylediğin gerçekten çok mantıklı ama diğer tarafa baktığımızda birdenbire bir mantıksızlaşıyor. Şimdi bir diğer mantıksızlaşan tarafta şimdi Xbox işte 360 geldi Türkiye'ye, işte PlayStation 3 ile birlikte PSN Türkiye açıldı. Şimdi PSN Türkiye'de yasaklanıyor bu oyun ama Amerikan hesabına sahipseniz bedava olarak indirebiliyorsunuz. Hani sen oyuncu çekmeye çalıştığın bir platformu aslında burada bir itici olarak gösteriyorsun. Ve en azından hardcore dediğimiz işte bizim gibi oyuncularda ne oluyor? Bu PSN Türkiye'ye karşı bir hani şey oluyor, iticilik oluyor yani.
İticilik ben giderim, var ama...
Şimdi ben bu oyunu bedava ulaşmak için muhtemelen gidip Amerikan hesabı açarım.
Ama Ersin yani. Zaten ben şey gördüm ya, yani herkes Amerikan 50 tane hesaba sahip zaten. PlayStation kullanıcıları şeyler ya o konuda. Hatta herkes PSN Plus için hep Amerika hesabı açın. Orada daha önce çıkıyor oyunlar. Oradan oyunları daha rahat indirebiliyorsunuz.
Evet, zaten yani. Her zaman için geçtiğimiz dönemde özellikle PlayStation 3 cephesinde Avrupa'da yani PSN üzerinden oyun çıkış tarihleri çok sıkıntılıydı. Mesela The Walking Dead Xbox Live Arcade'den bayağı bir süre sonra geldi. O yüzden insanlar hep Amerikan hesabına döndüler. Büyük ihtimalle Amerikan hesabı da mantıklı olacak.
Ya dediğim gibi yani birçok yol var arkadaşlar.
Bunlar bir de yorumları da alalım yani.
Yasa dışı yollar da değil. Yaptığınız zaman kanunen hiçbir sınırlaması, yasağı da yok bunun. Sadece firmanın kendi katakullileri. Siz istediğiniz gibi aşabiliyorsunuz bunu. Bu yüzden yorumlarınız bizim için önemli ama dediğimiz gibi ölüm kalım meselesi de değil. Burada tabii ki şu var Ersin. Gidip PSN Plus'ı Türkiye hesabını aldıysa şahıs o zaman sıkıntı yaşayabilir işte.
En büyük sıkıntı o. Bir de hani o PSN Plus'tan alınsın, bizim oyunlarımız satılsın, Türkiye'ye hani satış rakamları Türkiye üzerinden gitsin deniyor ama hani bu platformu bu kadar çekmeye çalışırken yani bir iticilik yani az da olsa bir iticilik en azından benim gibi oyuncular için ne gerek var diye düşünüyor yani.
Bir de gift card falan dediğin şey de herkes ulaşamıyor yani onu almak için de bir sürü değişik site var. Bakalım inşallah oyuncular lehine gelişmeler yaşarız ülkemizde. Bu haberimiz fotoğraf makinesini seven kişiler, fotoğrafçılıkla ilgilenen insanları ilgilendiriyor. Çünkü JPEG standardı gelişiyor arkadaşlar. 9.1 sürümüyle beraber artık kayıpsız JPEG sıkıştırma yapabileceksiniz. Kayıpsız fotoğraflar için biliyorsunuz değişik formatlar kullanıldı. JPEG orada. Renkleri geriletti işte, renk yelpazesi dar oldu. Fotoğraf üstüne sıkıştırıp detayları azalttığı için her ne kadar yüksek kalitede sıkıştırmayı seçseniz bile profesyonel fotoğrafçılar için çok sevilmez, kullanılmaz. Onlar RAW formatta çekip kaydetmeyi daha çok severler. Ve çok büyük dosya boyutları oluyor RAW'da da. Şimdi JPEG 9.1 standardıyla beraber hem renk yelpazesini 12 bit'e çıkartıyor, profesyonellere hitap edecek şekilde getiriyor. Hem de kayıpsız ama daha az yer kaplayan dosyaların da önünü açıyor. Tabii daha az yer kaplayan derken yine 24 megapiksel kayıpsız fotoğraf çektiğinizde büyük ihtimal 10 megabayt falan bulacaktır ama hani RAW'a göre herhalde bunu söylemek istiyorlar. Çünkü RAW'da daha uçuk boyutlara ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki bekleyip göreceğiz. Gerçekten profesyonelleri tatmin edecek mi? Önemli bir geliştirme olacak. Bunun için şu anda JPEG konsorsiyumu donanım üreticilerini ikna etmeye çalışıyormuş. Bunun için tabii ki donanımsal sıkıştırma bir algoritma gerekli. Bir çip olacak ki o kodayı desteklesin, sıkıştırsın. Bakalım neler olacak. Açıkçası beni sevindiren bir konu oldu. Çünkü JPEG biliyorsunuz telefonlarda popüler.
Evet.
Şimdi telefonlarda da RAW formatı desteği geleceği konuşuyorlar Nokia telefonları için özellikle. Bundan sonra JPEG standardı zaten desteklendikten sonra RAW'a gerek kalmayacak. Kalmaz. Çünkü RAW'ı şöyle bir sıkıntı var. Hep güncelleme almanız gerekiyor. Photoshop kullanıyorsanız bile her zaman yeni aldığınız fotoğraf makinesinde çektiğiniz RAW fotoğrafı şak diye Photoshop'ta açamıyorsunuz. Yeni sürücülerini, onlara uyumluluk dosyalarını falan indirmeniz gerekiyor. JPEG en azından bir standart belirleyecek. O standarda uyan herkesin RAW fotoğrafı her yerde açılacak. Bu önemli bir geliştirme olacak. O tarafta özellikle son kullanıcı ulaşmaya başladıktan sonra profesyonel fotoğraf makineleri bir standartizasyon lazımdı. Profesyonel adam için zaten umurunda değil o, her şeyi bildiği için
şakşak
işini yani hallediyor yani. Bir diğer haberimiz ise akıllı araçlarla ilgili. Subaru bu konuda iSign isimli yeni bir teknolojisi vardı. Bunun yeni sürümünü göstermiş durumda. Yeni sürümle beraber inanılmaz akılcı, yani sürücüsüne süper yardımcı olan ve güvenliği artıran bir teknoloji görüyoruz. Burada iki tane kamera var. Ve diyor ki ekstra gözlerle yolu sizin için gözetliyoruz diyor ve size yardımcı oluyoruz. Bu nasıl bir şey? Bu sürücüye yardımcı olan bir sistem. Yani araba kendi kendine gitmiyor ama bazı kararlarda sürücüye yardımcı oluyor. Mesela önünüzde bir araç aniden fren yaptı. Bu sistem onu gözetliyor ve belli bir hıza kadar frenleyip arabanızı durdurabiliyor. Eğer siz güvenli hızın üzerindeyseniz arabaya bir yarım fren yapıyor. Size bir fren şansı veriyor. Yani size bir karar şansı veriyor. Direksiyonu mu kıracaksın, fren mi yapacaksın mesela? Bir diğer geliştirme, önünüzdeki araba yavaş hareket etti sizin tahmininize göre. Siz de gaza çok yüklendiniz. Sonra şak diye durdu önünüzdeki araba. Siz o sırada gaz veriyordunuz yani. Gazı kesiyor araba. Gazı kesiyor derken de yine tamamen kontrolü sizden almıyor. Sadece siz mesela
asiste ediyor yani.
50 birimlik gaz verdiyseniz 10 birime düşürüyor bunu. Arabanın hızlanmasını düşürüyor. Size yine bir fren şansı veriyor. Orada otomatik frene basmıyor. Çünkü siz gaza basmışsınız. Orada sürücünün kararını yani
aslında
bilemez.
Aslında pedalın şeyini etkiliyor. Mesela şöyle 50 iken birden 10'a düşüyor aynı
evet,
seviyede.
Evet 10'a düşüyor. Böylece siz o ani hızlanmayı yaşamıyorsunuz. Çünkü önünüzdeki araba durmuş. Tehlikeli bir durum bu. Frene basma şansı yakalıyorsunuz. Bir diğer önemli geliştirme, önünüzdeki araba gidiyor. Siz de şey istiyorsunuz. Hız sabitleme, cruise kontrole geçmek istiyorsunuz. Hızınızı sabitlediniz. Eskiden nasıldı bu iş? Şu anki klasik arabalarda 70 diyorsun, 70'den gidiyor. Öyle tır olsa 70'den altına girersin yani frene basmazsa. Ama bu sistem sürekli olarak yola bakıyor. Diyor ki sen bana önündeki araçtan kaç metrede kalmamı istediğini söyle diyor.
Yani takip oradan, mesafesini de ayarlıyorsunuz.
Takip
yani.
Mesafesini belirliyorsunuz. Sürekli öndeki aracı takip ediyor. Öndeki araç durursa frene basıyor. Oğlu
peki,
siz solladınız.
Peki araç başka şeride
geçti. Şeride geçti. Hızlanıyor. Sizin belirlediğiniz
öndeki,
bir üstünlük var.
Bir sonraki araç.
Evet. Oo, bir sonraki iyi. Araca kadar gidiyor. O aracı takip etmeye başlıyor.
O özelliği bayağı iyiymiş yani.
Süper bir şey bu. Mesela uykuya daldığınız şerit değiştiriyorsunuz. Kardeş şerit değiştiriyorsun diyor. Ya da böyle kontrolsüz sürüyorsunuz. Bir şeye eğildiniz. Orada bakarken o şerit değiştirmeye yaklaştınız. Öndekilere tehlikeli bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Alarm çalıyor. Yola bak diyor sana.
Bayağı iyi.
Ya biriyle kapışıyorsun. Abi levye lazım mı? Çıkarıyor.
O kadar. Yandan onu çıkartıyor.
Abi levye lazım mı?
O son özelliği bayağı iyiymiş yalnız hani.
Ya açıkçası tamam birçok akıllı araba modeli tanıttık. Gelecekte gelecek falan filan dedik de. Kullanıcıyı yakalamışlar. Çok uygulanabilir duruyor.
Abi İstanbul trafiğinde nasıl olacak yani?
Peki,
şunu onu merak ediyorum.
Fren yapabilmesi güzel Ersin. Neden? Çünkü İstanbul trafiğini kitleyen şeyler neden oluyor? Sıkışık trafikte arabalar yavaş yavaş ilerlerken dikkatsiz biri gidiyor arkadan şak danak vuruyor.
Evet.
Hop trafik kilitlendi. Zaten trafik yavaş ilerliyordu.
Ya ama bu tarz arabalarda arabanın bu akıllı sistemine güvenmek, yani herhangi bir ufak bir hata karşısında insanın hayatını riske atmak konusunda
dikkat
daha
ediyorsan bak mı? Şey yapıyor hep. Hep bir kullanıcıya bir şey bırakıyor.
Ucunu sana veriyor.
Ucunu sonuçta. Sana bırakıyor. Yani arabayı durduracağı zaman da güvenli hız aralığında olmanı istiyor. Arabayı tamamen sadece o zaman durduruyor. Diğerlerinde bir fren mesafesi bir hani şey var.
Bir de o mantık zaten şoförler için de geçerli. Yani en ufak bir dalgınlık bile özellikle otoyollarda hızlı gidiyorsan şimdi, o da sonuçta ya, şey yapar.
Tabii
o
ama
da,
şey, demek istediğim
ucu,
şu.
Ucu açık kalmış.
Yani biraz. Bunu alan insanların da bilinçlendirmek lazım. Yani tamamen bu cihazın her şeyle tabii, kendini ama, kontrol etmediğini ve halen oyun
Subaru çok güzel
araba
söylüyor.
Kontrolünün sizde olduğunu.
Diyor ki eğer siz diyor, yani bu sistem sizin için arabayı kullanmıyor diyor, Subaru'nun şoförleri diyor zaten iyi şoförlerdir diyor. Siz arabanızı kullanmaya devam edeceksiniz.
Bu ufak bir asiste aslında.
Ama bu sistem de size yardımcı olacak.
Evet, yani asiste.
Çok güzel, o sonra tam senin dediğin şeyi aslında söylemişler, iyi yakaladın orayı. Videonun sonunda güzel bir video hazırlamışlar teknoloji
anlatan. Reklamda yapmış, şey yapmışlar
evet.
Yani.
Biz sizin için arabanızı kullanmıyoruz diyor. Sadece sizin araba kullanma deneyiminizi arttırmak istiyoruz. Siz zaten iyi şoförlersiniz diyor.
Evet, yani
akıllı araçlarda da bayağı bir atılım var. Hani normal işte vitesli araçtan otomatik vitese geçtiğinde bile diyorsun ki ya bu ne kadar kolay bir şeymiş falan diyor.
Ya zaten var ya.
Diyorsun hani oraya geçtiği zaman muhtemelen artık böyle bir elense.
İşte onun için dedim şey bu mantıktan yani. Abi dolayı tamam ya, aa işte, falan iyiymiş ya falan diye.
Yedin yani.
Adam yaktı mıydı pat git girer miydi?
Abi şeyi biliyorum ben ya.
Parayı git benim için falan.
Hız sabitlemede sonuçta bu şey yapıyor falan. Yani hız sabitlediğinde de önüne biri geçtiği zaman frene basman lazım evet. Sonuçta. Adam hızı sabitliyor bağdaş kuruyor falan böyle. Şoför koltuğunda.
Doğru
ama
haklısın.
Ama ucu açık kalması da iyi de olmuş.
Bizim yani. Türkiye için konuştuk yani.
Ya oğlum, evet. Bizim şimdi şoförlerden bir tanesi. Biliyorum çok şey bir kısım olacak. Belki alakasız bulanlar olacak ama. Şimdi trafik denetim var. Biliyorsunuz tır, kamyon dediniz mi? Bizde sol şerit onları.
Evet.
Sen sağ şeritten gittin. Onlar çok sağ şeritli falan kullanmayı sevmiyor. Solluyorlar yani. Helikopterle denetliyorlar haber programında. Yakalanmış bir tane tır şoförü.
Solda.
Solda yakalanmış tabii. Cezayı kesmişler. Helikopterden plakasını falan okuyup gönderiyor alttaki bir şeye, ekiplere. Kamyon şoförü isyan ediyor. Arkadaş diyor, zaten diyor sürekli diyor polisi falan gözetliyorum diyor. Bir de helikopteri mi gözetleyeceğim şimdi diyor. Yani adam yaptığı hatanın farkında değil, polis niye beni uyarmıyor diyor. Evet. Beni uyaracaksın kardeş diyor. Tabela olacak helikopter var burada diye diyor. Ben sağdan gideceğim diyor.
Allah ya.
Şimdi bu adamı,
öyle olunca.
Ya böyle konuşan adamı direkt trafikten men edeceksin, kamyonunu alacaksın o şirketinde. Böyle bir adamı o koltuğa koyduğu için. Ama şu da var. Şimdi şirketlerle konuşuyoruz. Kamyonculuk yapan arkadaşlarımız da var. Diyor ki gel çok istiyorsan sen koltuğa otur. Vereyim maaşını sen sür diyor. Ben sürmem. O zaman diyor sürene de karışma yani.
Yani abicim,
üniversite mezunu
yani.
Şoför bulamıyoruz diyor adam. Evet. Kısacası.
Evet, evet,
yani
evet,
bir gerçek
yani...
var.
Mantık var ama ben hani son olarak çok da uzatmak istemiyorum. Hani yeni ehliyet almış birisi olarak ya ehliyet sınavı da işte direksiyon der şeyi de sınavı da yani çok kolay yani. Hani oradan geçtikten sonra bu İstanbul trafiğinin neden bu kadar çeşmekeş olduğunu
ya sadece İstanbul trafiğinde ne kazalar oluyor
görüyorsun biliyorsun. Yani. Evet buradan hemen oyun tarafına geçtiğimizde aslında hani PES 2015'te bir haberimiz var ama ben buradan kısa kısalarda bağlayarak Mesut aslında burayı bitireyim istiyorum. PES 2015 arkadaşlar. Bambaşka bir oyun olacakmış her sene olur.
Hep bambaşka olmuyor mu ya oyun?
Geçen sene de
bu sefer hakikaten bambaşka olacakmış.
Bu sefer hakikaten bambaşka olacakmış. Biliyorsunuz arkadaşlar PES 2014 yeni nesili es geçmişti ve PES 2015 ile birlikte yeni nesile ilk defa Konami giriş yapacak. Şimdi PES serisinin buradaki farklılık belki biraz şeyden kaynaklanabilir. Hani görüş açısından kaynaklanabilir. Çünkü hep Japonlar geliştiriyordu ve bir Japon kafası dediğimiz bir olay var. Yani bütün oyunlarda olduğu gibi futbol oyunlarında da böyle bir şeylik var. Hani adam sana burayı veriyor, buradan dışarı çıkmana
evet.
İzin vermiyor yani. Bu sefer Konami'nin İngiltere ayağı da ön planda ve Japonya ekibiyle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyor ki İngiltere zaten futbolun beşiği. Muhtemelen orada bol bol FIFA'da oynuyorlardır yani.
Ya bence satsınlar o seriyi 2K'ya. Bir oyun görelim ya.
Ya hani 2K'ya satmasalar da ben 2K'nın bir futbol oyunu yapmasını
şöyle bir şey var yani.
Ya.
Sega'da 2K'nın şeydi zamanında biliyorsunuz yayıncısıydı evet. Yani 3-4 sene boyunca ve doğru düzgün satmıyordu. Ne zaman ki Take-Two aldı, yani 2K bir spor şeyiydi, ayrıca bir spor oyun olmaya başladı, daha fazla satmaya başladı. Evet. Yani bir Japonlardan çıkması lazım herhalde bu spor.
Evet, ben de öyle düşünüyorum.
Futbol oyunları da zaten FIFA aldı götürdü zaten, çok başarılı gerçekten de. Hani eski serileriyle kıyasladığımızda inanılmaz bir artış
var. Mükemmel bir oyun var şu an
yani. Şu anki oyun mükemmel muhtemelen.
Hatta geliştirmeseler bir sonraki sene de gider diye düşünüyorsun yani oyunu.
Şeyi söyleyeceğim, hani muhtemelen işte o fizik motoru falan ilk yaptılar bir aksadı falan, sonraki versiyonda süper yaptılar. Şimdi yeni nesile geçiş oyununda böyle mükemmel bir oyun çıkması. İşte 2015 versiyonunda muhtemelen adam uçacaklar yani FIFA konusunda. Ama futbol konusunda da yani iki, şey işte rakibinin PES olmasına ben karşıyım. İşte 2K bir oyun geliştirse mesela zamanında Ubisoft bir Pure Football diye bir oyun yapacağız falan diye böyle söyledi. Oha dedik süper yeni bir oyun geliyor falan. Bir baktık bir arcade bir oyun çıktı böyle saçma sapan zaten silindi gitti yani.
Ama orada bir şey var anladığım kadarıyla. Bu futbol kulüplerinin lisansları çok pahalı.
Evet.
Şimdi oraya girip lisanssız bir futbol oyunu yapmak çok...
Konami'nin evet, baş ağrısı Konami'nin zaten.
Baş ağrısı en büyük problemi bu. Bir de şöyle bir problem var Ersin. Şimdi yani ben burada PES serisinin probleminden bahsediyorum. Evet. Şimdi PES serisine bakıyorsun. Adamlar uzun bir zamandır hep yeniden ele alıyorlar oyunu. Sürekli yeniden ele alıyorlar. Ama FIFA'ya baktığında ilk çıkan oyundan bu yana sürekli geliştiriyorlar. Aynı yani ne yapıyor adam? Aa bu şut fiziği tuttu, o kalıyor. Evet. Yani onun üstü artık çok fazla oynamıyor. Çarpışma motoru. Çarpışma motoru hatalı oldu diye tekrar ele almıyor olayı. Çarpışma motorunu geliştirerek devam ediyor. Hep bir şeyler eklendi oyuna, Lego gibi.
Evet.
Son çıkan ürün mükemmel oldu. Ama PES hep yeniden ele alındığı için bu sıkıntılar yaşanıyor diye
burada
düşünüyorum.
Burada aslında bence yani çok iyi bir konuya şey yaptın, parmak bastın. Çünkü mesela çalım sistemi PES'in yıllardır şey yapamadığı bir sistem. FIFA'da çok güzel bir şekilde yapıyorsun. Hani FIFA'nın eski oyunlarında ben çalım sistemini çok eleştirdim. Çünkü tek başına aldığın zaman lambur lumbur gidebilirdin. Şimdi çalım atmak da zorlaştı. Ne yaptı? Adamlar o sistemi değiştirdiler. Şimdi PES'e bakıyorsun. Bir sağa noluğa verdiler. Sonraki sistem değiştirdiler. Bir zincirleme çalım sistemi yaptılar. Üst tuşuna yapınca böyle değişiyor filan. Sonra yeniden analoğa getirdiler, işte tuşlara getirdiler falan. Hani çalım sistemi hala PES'in bir dahaki sene yani nasıl bir çalım sistemi olacak kafanda soru işaretleri var. Ama FIFA'ya baktığında seneye de aynı çalım sistemi
şey de var.
Geliştirecekler. Evet.
Yani. Ersin normalde hani FIFA PES'in gerisinde kalmış bir futbol serisiydi ama PES'i kopyalayarak bir ivmeye geçti, evet. Yükselişe geçti. Çok garip yani PES'in de
boyun
aynı şekilde.
Boyun kulağa geçti dalacı.
Yani şimdi de acaba şey PES FIFA'yı kom.
Valla İngiltere ekibi yani. Bence bol bol yani. FIFA oynasınlar orada. Futbol maçlarını da izlesinler. İngiltere'de çok güzel hani şey oluyor, müsabakalar oluyor. En azından bu sene gerçekten başka bir oyunla çıksınlar yani bir zahmet karşımıza.
Ben onu
zaten.
Şöyle çok düşünmüyorum. O tarafta yine şüphelerim var. Neden derseniz FIFA'nın şu anki motoru kaç senedir geliştiriliyor? Fiziğini, çarpışma mekaniğini, çalımı falan düşünelim. Adamlar neredeyse 8-10 senedir bu işin üstünde uğraşıyorlar.
Ya şeye razıyız yani. Şimdi artık. Bir Umut Işık'ına razıyız i̇şte, yani. Şimdi PES 2006 mükemmel bir oyundu.
Diğer ekibin bir senesi
sonra
var.
Sonra gittiler yani adamlar.
Diğer ekibin bir senesi var. Gerçekten mucize yaratmaları
ama
lazım.
Ama Fox Engine var öteki tarafta. Yani, Metal Gear Solid'in motoruyla.
Yani en azından bir... Sonraki serinin gidişatı için bir umut ışığı olursa evet, benim için
umut ışığı olursa ben 2-3 seneleri vardır diye düşünüyorum. Yani ilk çıkan oyun da yine mükemmel olmayabilir.
Evet.
Çünkü kopyalayacak vakitleri bile yok.
Evet.
O sene gerçekten zaman... çok az. Futbol oyunundan bahsediyoruz ya. Yani sadece liglerin oturulması, adamların o fiziği, miziği derken eminim orada bayağı
oyuncular arasında bile çok büyük farklılıklar.
İnanılmaz yani.
Kaç tane oyuncu var?
Stadın futbolcuya oranı bile bence bir futbol oyununda apayrı bir konu yani.
Evet.
Biliyorsunuz oyundan oyunun üstünde ufak oynamalar yaparlar. Ya. Hiçbir zaman futbolcular gerçek dünyadaki oranlarında değildir o statla evet. Beraber. Hani tam olarak oyun mekaniğine oturtulsun diye. Daha var. PES için var eğer sıfırdan ele alıyorlarsa.
O zaman bu sene de FIFA, ben FIFA'dan çok umutluyum zaten. Muhtemelen bayağı bir oynamaya geçeceğiz. Buradan hemen kısa kısalara geçiyorum arkadaşlar. Nintendo 2015'te yeni bir ürün sunacağını açıkladı. Tabii ki bu konsol muhtemelen olmayacaktır. Bir sağlıkla ilgili bir ürün olacağı söyleniyor ki zaten Nintendo geçtiğimiz dönemlerde bir böyle parmaktan nabız ölçen ki
Vitality
bir önceki
sensör.
İkisi bir programda da yanlış hatırlamıyorsam konuşmuştuk.
Evet, konuştuk.
Vitality sensör isimli bir cihaz çıkartmışlardı. 2015 yılında da yine farklı bir cihazla karşımıza çıkacaklarını söylediler. PS Vita Slim arkadaşlar Japonya'daki adıyla PS Vita 2000 ki yine ikisi bir de konuştuğumuz bir konuydu birkaç ay öncesine. Japonya'da çıkışını yapmıştı. Avrupa'da ve Amerika'da ise 7 Şubat'ta çıkışını yapacak. PS Vita'ya göre %20 daha ince ve %20 daha hafif bir yapısı var. Hani Sony'nin Vita'da çok fazla böyle ön plana çıkarttığı OLED ekranı kullanmıyor. LED ekranla muhtemelen daha ucuz bir fiyatla karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Tropico 5'in arkadaşlar PlayStation 4'e geleceği açıklandı. Biliyorsunuz bir önceki senin oyunu Xbox 360'a da gelmişti PC ile birlikte. Demek ki artık PlayStation 4'te ve yeni nesilde de bu tarz oyunlar görebilecek olmamız sevindirici. Titanfall'un betasını büyük bir merakla bekliyoruz. Özellikle Talha elleri titriyor ya.
Ya.
Titanfall aşağı, Titanfall yukarı. Sürekli muhabbetimiz bu şekilde olmuş.
Ben de açıkçası heyecanlanıyorum. Onun videolarını izledikçe böyle keşke diyorsun şimdi ben kontrol ediyorum.
Yani ben oynadım Gamescom'da. Hani farklı bir haz veriyor yani insana. Gerçekten o robotun içine falan girdiğinizde ve duvardan duvara sıçradığınızda ilk başta böyle bir şey. Duvara tosluyorsunuz yani. O mekaniğe alışmak lazım. Ama çok kısa bir süre içerisinde o dinamiği de çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Güzel bir oyun
ya,
geliyor yani.
Multi'de şey keyfi olacak şimdi. Düşünsene iki robotla karşı karşı gelmişsin. Taha ya da ben işte karşı karşıya. söküp alacağım onu oradan falan. Hani o sırada konuşmaları sen düşün.
Ya şey falan böyle. Da çok güzel abi. Arkadaşının robotunun üstüne falan binebiliyorsun. Kaçarken şey falan ya. Yani. Mesela bir bölümde şey yayınlamışlardı. Görev bazlı bir bölümü vardı. Ve başaramadığın zaman oyun şey olmuyor. Game over olmuyor. Yani hikaye işlemişler multiplayer modunun içine. Evet. Ve şey var mesela uçak sizi oradan almaya geliyor. Yani ekip olarak oraya dönmeniz gerekli. Oyun esnasında kazandığınız puanları yoksa alamıyorsunuz oyun alanında kalırsanız. Abi kaçış, öteki taraf sizi yakalamaya çalışıyor, sen robotla binmişsin kaçıyorsun falan. Ya insanlar şeyi çok eleştirdi. Yani ne var ki Battlefield'de de tank var, uçak var ama buradaki konsept tamamen farklı.
Çok farklı ya.
Yani bu çok yüzeysel hani, oluyor. Ya ne var Battlefield'de de tank var demek çok
daha
yüzeysel.
Daha önce de söyledik hep bir güç dengesi farkı olacak mı diye düşünüyorduk ama gerçekten hani ben tek başıma 3 tane robotu alt ettiğimi biliyorum yani genel konuda.
Eğer askerde de bekliyoruz böyle tarafta, şeyleri.
Ön tarafta
tek başına tank yok etmeli.
Ya ön tarafta satışırken İngiliz arkadan böyle hatta orada giderken böyle bir şey casusluk hissiyatına da kapılıyorsun. Hani arkadan gidiyorsun. Heyecanlanıyorsun ya bunu indireceğim ya tek başıma falan.
Fındık faresi gibi gidiyor arkadan.
Şey, robotun tepesine falan biniyorsun yani zıplayıp böyle işte o jetpack'le beraber. Oradan vuruyor falan, içine bomba atıyor. Çok güzel dinamikler var. Şubat ayında betasının geleceği söyleniyor ki
zaten
biz de gördüğünüz gibi
yapacak.
Bayağı bir heyecanlıyız bu konuda. Bir diğer haberimize ve son haberimize geçtiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz Mountain Blade Türkiye'nin gururu bir oyun. Ve hani türün liderlerinden bir tanesi.
Mantıyla, börekle, çörekle ne kadar gurur duyuyorsak Mountain Blade'le evet. De o kadar gurur duyuyoruz.
Tailwords arkadaşlar Paradox firmasından ayrıldı ve bağımsızlığını ilan etti. Artık bağımsız bir stüdyo olarak yoluna devam edecek. Muhtemelen Mountain Blade 2'yi de bağımsız olarak göreceğiz.
Belki
artık.
İyi belki bir yayıncı
bulabilir. Özel olarak bir yayıncıyla anlaşırlar mı bilemiyoruz ama yani şu anda bağımsız bir firma.
Witcher'da biliyorsun bağımsız geliştiriyor ama Namco Bandai falan
evet, dağıtım oyuna göre dağıtım
böyle bir şey olabilir herhalde.
Muhtemelen.
Ama şimdi bağımsızlar Steam zaten çok iyi bir platform. Onlar da onu görmüş olacaklar. Artık bir dağıtıcı ihtiyaçları yok evet. Çok fazla. Yani oyun popülerse ismi bilmiyorsa takip ediliyor.
Kesinlikle.
Bunun için çok önemli bir olay yok. Teknoloji tarafında kısa kısalara geçtiğimizde Asus akıllı saat üzerinde çalışacakmış. Bir akıllı saat bekliyoruz Asus tarafından. Akıllı saatler son dönemin modası ama en başarılı akıllı saat bence Sony tarafından geldi bu sene. Bilmiyorum ilerleyen dönemlerde nasıl bir şeyle karşılaşırız. Mobil Dünya Kongresi'nde ben birkaç firmadan yeni akıllı saatlerini bekliyorum. Özellikle Sony tarafında Smartwatch 3'ün nasıl bir şey olacağını gerçekten merak ediyorum. İki gerçekten bir kumanda olarak düşündüğümüzde en başarılı cihazdı bu tarafta. Ve çok farklı yeniliklerimiz olacak demiş Asus'un başkanı. Sony tarafına geldiğimizde onların bir lensi vardı biliyorsunuz böyle sonradan eklenebilir bir lens hani cep telefonlarına. Aşırı pahalı olması nedeniyle çok tutmadı ama Sony anlaşılan o lenslerin üstüne gitmeye devam edecek. Çünkü tablet aparatı geliştirmişler bir tane artık tablete takabiliyorsunuz. Ama lensin fiyatı yüksekti, aparatın fiyatı da yüksek. 36 dolarlık bir aparat satın almanız gerekiyor tablete takmak için. Bilmiyorum tercih eden olur mu? Yani bunun yerine cırt cırtlı şeylerden bir tanesini tablete yapıştırıp bir tanesi de o lensin telefon aparatına yapıştırdığınızda zaten ekleyebiliyorsunuz. Onun da tiyosunu vereyim. Bu şekilde de kullanabilirsiniz eklemek istediğiniz cihazları. Qualcomm son çeyrekteki karını da açıklamış. Yani daha doğrusu gelirini açıklamış. 6.6 milyar dolar gelirle kapatmış. Net kar birazcık düşmüş ama genel olarak ciro yüksekmiş. Geçtiğimiz döneme göre daha yüksek kapatmışlar. Qualcomm'un zaten yüksek gelirler açıklaması çok sürpriz bir olay değil açıkçası. Zaten artık mobil cihazlar gelişiyor yani. Ve adamlar da her yerde varlar. Her segmentte bir işlemciye sahipler. Ve
İlla bir Qualcomm ürünü görüyorsun yani.
Bir yerlerde görüyorsun. İleride daha da yüksek kârlar açıklayabilirler. Zaten şirket değeri Intel'i geçmişti. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Hiçbir fabrikası yok adamların bu arada onu da söyleyelim. Oyuncaklar da akıllanıyor. Bir tane ışın kılıcı yapmışlar. Ama bu ışın kılıcı artık arkadaşınıza değdirdiğiniz anda onun canının ne kadar kaldığını falan gösteriyormuş size.
Eyvah o çok fena ya. Artık ölene kadar
vurur. Yıldız savaşları moduna girelim.
Evet, yani. Ben burada şeyi merak ediyorum. Yani çocukların hayal gücünden törpülüyorsun. Eskiden çocuklar birbirine sen öldün, ben
tabii
öldüm,
canım.
Sen yaralandın falan
ya,
filan.
Döndüm, vurdum, çık filan.
Ha, silah diyor. Yok ölmedi, devam etsin falan filan diye yani. Bence bu kadar da gelişmesi yanlış oyuncakların. Bazı şeyleri çocuğun hayaline bırakmak lazım. Ona hayal kesinlikle. Dünyasında yaşasınlar. Her şeyi birlikte vermeyelim. Son haberim ise akıllı bir şort.
Onun da akıllı şort ne yapayım? Biraz otomatik fermuar falan mı açıyor?
Abi sıkıştıysa genişleyeyim istersen falan.
Yalnız Ersin olayı var ya çok fantastik yaklaştın aynen. Tamam abi ben iniyorum şimdi falan sen oturabilirsin diye böyle.
Çok komik yani ya hakikaten.
Burası çok karışık.
Bu akıllı şort bacak kaslarınızı direkt olarak analiz ediyor kas durumlarını ve spor yapıyorsanız mesela koşu sporu, futbol vesaire hangi bacağınızın diğerine geliştirmeniz gerektiğini size söylüyor. Mesela sağ bacağınız sol bacağınıza göre güçsüz diyelim. Sağ bacak üstüne çalış diyor. Kaldı ki bir video yayınlamışlar. Videoda da bir atlet var ve atletin zayıf bacağı üzerine sürekli olarak cep telefonuna veri gönderen short o bacağı geliştirmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
Tek bacak üstünde sekiyor mu?
O zaten öyle komik bir videomuş. Enteresan bir video gerçekten. Tek ayakta işte bisiklet sürüyor. Ya
sporculara yönelik bir
evet ama şimdi akıllı herhalde, short bilmiyorum. Diyorlar. Aslında short'un üstündeki modül akıllı tabii ki doğal olarak. Bluetooth'tan bu veriyi gönderiyor. Bu short sadece onun takılabileceği, vücudunuza temas etmesini sağlayacak bir short malzemeden yapılmış. Çamaşır makinesinde yıkayacağınız zaman modülü çıkartıyormuşsunuz. Bana şöyle garip geldi. Şimdi çamaşır makinesinde tabii yıkanmaya karşı dayanıklı değil ama unuttuğun zaman falan ne olacak? Bence o modülün yıkanmaya karşı da dayanıklı olması lazım.
Cebinde para bile unutuyorsun yani.
Evet, unutabilirsin yani. O modülü ikide bir sökeceksin.
Kirlilerin arasına attığın zaman o kaybolur gider diğer
durumlar arasında. Belki çok özel bir ürün olduğu için zaten hani profesyonel sporcuya hedeflenmiş olabilir. $1,200 fiyatı var bu arada şortun.
Bayağı özel bir ürün.
Araba gibi bir şey yani. Şort almıyorum bu arada. Büyük ihtimalle $1,200 verince çok unutmayabilirsiniz. Yani. Çok özel bir ürün ama annenize falan bırakmayın şortunuzu.
Ben $1,200 versem üstüne çıkartmam. Ya kalır öyle sürekli.
Ya şimdi futbolcular falan kullanabilirler antrenmanda sahada. Eğer çok sağlam veri veriyorsa ki $1,200 fiyat herhalde ciddi veriler verdiğini gösteriyor. Profesyonel futbol kulüplerinde zaten biliyorsunuz futbolcunun ne eşi ne de kendisi o elbiselerin ya da formanın temizliğiyle ilgileniyor.
Evet, yani kesinlikle.
Hani o tip şeyler için düşünülmüş olabilir. Çünkü modülün ayrılması bana çok şey gelmedi, cazip
ya,
gelmedi.
Sana bana göre değil abi, 1200 liraya donum alınır ya.
Normal yani. Normal şortlarımıza devam artmış.
Ne yapayım ben bu saatten sonra bacaklarımı kuvvetlendirsem olur, kuvvetlendirmesem olur. Ama sen kuvvetlendireceksin Ersin, merak etme.
Askerde ördek yürüyüş.
Her durumda akıllı işlik gerekebilir. Donuyorsun. Devam.
Ersin ya da çok fazla ördek yürüyüşü yaptın biraz kalk falan diye böyle.
Vallahi Allah yardımcın olsun Ersin.
Eyvallah, eyvallah.
Hayırlısıyla git, hayırlısıyla gel diyoruz. Ve ikisi birin yine bu bölümde de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Ersin sizi görüşürüz.
Gidişim bekliyorlar.
Yani askerden bağlanırız artık orada silahla. Ne yapıyorsun? Nöbetliyim falan diye böyle. Cep telefonu götürme ama bak yakalarlarsa.
Bakacağız artık.
Alırlar içeri. Allah'tan sigara içmiyorsun. Onun çok büyük kolaylığını göreceksin.
Ben başlamayayım orada Mesut şimdi ondan sonra?
Yok başlamazsın ya. İrade. Sağlam yok, irade gösterirsen. Evet. Evet yine sürpriz bir videoyla kapanış yapıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Stop!